Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün birkaç konuyu müzakere edeceğiz, değerlendireceğiz Ergün Hocam'la birlikte. Deprem hala sıcak gündemini tutuyor. Elazığ merkezli Malatya'yı da etkileyen deprem üzerine tartışmalar devam ediyor. Bir taraftan şehircilik açısından alınması gereken önlemler, tedbirler tartışılıyor. Devletimizin bu konuda yaptığı atılımlar var. Bu konuşuluyor. Bir taraftan da deprem gündemiyle alakalı böyle yan gündemler de var. Ergün Bey bunu bir şehir, bir deprem, bir sosyoloji başlığı altında çarşamba günü, geçtiğimiz çarşamba günü kaleme aldı. Elazığ depreminden bir sosyoloji de yükseldi, bir dayanışma ruhu yükseldi, bir deprem milliyetçiliği hocam sizin evet. Böyle bir tabiriniz var. Bir taraftan depremi kutuplaştıranlar ortaya çıktı. Bunlar var, bunları konuşacağız. Yine aynı şekilde kısmen geçen hafta da buna benzer bir konuyu ele almıştık ama yine Ergün Hocam 2 Şubat'ta depremde Tanrı'yı sürgüne gönderenler başlıklı bir yazı kaleme aldı. Aslında deprem üzerinden yapılan tartışmalar Türkiye'nin sekülerleşme düzeyini de ifşa etti bir taraftan. Evet. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız bugünkü programımızda. Korona virüsünü konuşacağız. Hocam gerçekten bu virüs de çok ilginç. Bunun üzerinden de hem fıtratı, insanın beslenme fıtratı konuşuluyor bunun üzerinden. Çünkü bunun bir açık hayvan pazarından yayıldığı Çin'de söyleniyor, iddia ediliyor. Burada da yine bir takım teolojik tartışmalar da yapılıyor. Evet. Bu Allah'ın bir gazabı mıdır? Çin'de Uygur Türklerine karşı yapılan zulme karşı Allah'ın bir uyarısı mıdır? Bu da tartışılıyor. Aslında bunun da deprem gibi doğurduğu bir sosyoloji var. Evet. Bunu konuşalım. Evet. Ve hocam yine son birkaç gündür gündemimize giren Türkiye ile ilgili yine bir mesele var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir genel sekreter yardımcısının İSMEK'te İstanbul meslek edindirme kurslarındaki hanım yöneticilere yönelik ve kendisi de bir kadın olan yöneticinin hanım yöneticilere yönelik bir takım çirkin saldırıları var. Bunu konuşalım hocam. Yani gerçekten 28 Şubat'tan bu tarafa yaklaşık 20 yıldır, 22 yıldır ilk defa bu tür gündemle yine bir sarsıldık, uyandık. Ve CHP tandanslı yöneticilerin gündeme attığı bir saldırı. Bunu konuşalım istiyorum biraz da. İsterseniz depremle başlayalım hocam.
İnşallah.
Bu depremde Tanrı'yı sürgüne gönderenler yazınızda diyorsunuz ki bu tartışmalar Türkiye'de sekülerleşme düzeyini ifşa ediyor. Bir tarafta laikçiler var. Depremin tamamen fiziki bir hadise olduğunu söylüyorlar.
Evet.
Bunu dinle açıklamaya tepki gösteriyorlar ve hatta dini gerekçeleri depremle ilgili önlemlerin alınmasını engelleyici, gerici tutumlar olarak görüyorlar.
Evet.
Diğer tarafta da ilahiyatçılar ya da başka dindar camianın insanları da depremi ilahi bir ikaz olarak görmeyi insanın kendi mesuliyetinden kaçarak Allah'ı bahane etmek olarak söylüyorlar. Yani orada
bir
da
kısmı öyle tutum
bir kısmı
var.
O tutum herkes içinde olanlar da var. Ama hani asıl olan bunu konuşmuştuk hocam. Ya bunun aynı zamanda bir ikaz olduğunu, bir sır olduğunu da bilmek lazım. Ama bu bizim mesuliyetlerimizi, şehirlerimizi doğru düzgün imar etmeyi, binaları güzel bir şekilde inşa etmeye de mesul değil. Buradan hocam biraz açarsak bir tarafta işte bir yaratıcı fikrini yok sayma var. Bir tarafta da ya bunu bahane ederek kendi mesuliyetimizi de ortadan kaldırmayalım diyen. Evet. Aslında ikisi de iki uç taraf.
İki uç var. Yani burada hakikaten çok enteresan bir gidişat var Türkiye'de. Deprem bunu çok açık bir biçimde ifşa ediyor. Biz Türkiye'nin sekülerleşme düzeyinden kaynaklanan ciddi tartışmalar yapıyoruz. Yani deizm meselesini tartışıyoruz birkaç yıldan beridir. Bunlar birbirine bağlı ve depremde de bu kendini açık bir biçimde ortaya koydu. Türkiye'de çok ciddi anlamda nihilist, postmodern kültürle gelen bir zihin dönüşümü var. Sekülerleşme de buna eşlik ediyor ve tamamıyla insanı merkeze alan, mutlaklaştıran ve Allah'ı da bu insanın bilincinden hareketle bulmaya, bulamıyorsa reddetmeye çaba gösteren bir tutum var. Bu kesinlikle çok radikal bir sekülerleşme, çok radikal bir ateistleşmedir.
Evet.
Kolay hemen insanlar ateistim diyemiyorlar. Aslında ateistler bir yönüyle daha dürüst insanlar. Fakat deizm tam bir ikiyüzlülük bu açıdan. Buna karşı yaşamını daha seküler, daha maddi, daha dünyevi yaşamak istiyor. Böyle bir zihni ve pratik dönüşüm var. Bundan dolayı da Allah da işte orada Tanrı sürgüne gönderildi. Bir açıdan da onu efendim o yukarılarda bir yerlerde falan benim işime karışmasın falan gibi bir tutum var. Bu bir Müslüman toplum için aslında depremin yarattığı sarsıntılardan çok büyük bir sarsıntı. Daha da büyük bir şey. Deprem tartışmalarında bunu gördük açıkça. Depremi yorumlarken Türkiye'de aydınlar, insanlar, akademisyenler bunu ifade ettiler, bunu yansıttılar. Bir kesim, özellikle laikçi kesim sürekli efendim deprem tamamıyla işte jeolojik bir şeydir. Belediyeler çoğunlukla AK Parti ve dindarların yönettiği belediyeler olduğu için bunlar gerekli önlemleri almadılar. Çünkü bunlar kaderciler. Kaderciliği de onlara göre biz şöyle anlıyoruz. Biz bunlar Allah'ın işidir. Biz yerimizde oturalım, bir şey yapmayalım. Üstünü örtelim vesaire. Dolayısıyla da sonuçta Türkiye'de şehirler yıkılıyor. Bir sürü problemler çıkıyor. Bizde hiçbir zaman böyle bir cebriye temelli kader anlayışı yok ehli sünnette. Aslında ehli sünnet orta yol bir alan. Bu orta yolda hem evet yani kadere inanırız hem de kazaya inanırız. Hem hayra inanırız hem şerre inanırız. Hem biz gerekli olan tedbirleri alırız hem de Allah'a tevekkül ederiz. Tedbir ve tevekkül, kaza ve kader.
İrademizin de farkındayız.
Tabii.
İrademizden dolayı mesulüz.
Mesulüz. Cüz-i irade deniyor buna. Biz kendi irademizi ortaya koyarız ama mutlak manada irade Allah'ındır, takdir O'nundur der diye teslim oluruz. İnancımızın en önemli, yani matematiksel bir ifadeyle ifade etmek ne kadar doğru ama teşbihte hata olmaz diyoruz. %50 İslam teslimiyetse, %50 akılsa, %50 de teslimiyettir. Bunlar birbirini tamamlayan, birbirini bütünleyen şeylerdir. Kaza ve kader de böyle. Dolayısıyla bu bakış açısı çok sakat bir bakış açısı. Efendim biz jeolojik sarsıntılara karşı önlemler alalım, hiçbir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Evet, dünyanın gelişmiş ülkelerinde önlemler alıyorlar. Depremlerde çok insan ölmüyor. Ama mesela işte kasırgalar oluyor, hastalıklar oluyor, kanserden, kalp krizinden birçok insanlar ölüyor.
Hastalıklar oluyor.
Hastalıklar vesaire. Dolayısıyla aslında Allah nasıl refah toplumuyla bizi imtihan ediyorsa, sıkıntılı toplum durumlarıyla da bizi imtihan ediyor. Müslüman bakış açısı budur. Şimdi laikçilerin böyle bakması, seküler bir bilinçle tamamıyla bakarak Allah'ı devreden çıkarması ne kadar problemliyse, aynı şekilde bu kaderci anlayış da problemli. Ya ben ne yapayım kardeşim, zaten Allah'ın dediği oluyor. Dolayısıyla benim hiçbir mesuliyetim yok gibi bir düşünce tarzı da yanlış. Çalışacaksın, uğraşacaksın, tedbirlerini alacaksın, ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Artı Türkiye'de bir takım haramlar, günahların mekanik bir biçimde depremle ilişkilendirilerek açıklanması da problemli. Bakın, efendim yok işte Türkiye'de şu konuda yanlış olduğu için Allah da deprem verdi. Bu çok basit, mekanik, çocukça bir düşünme düzeyi. Böyle bir açıklama da yanlış ve doğru değil. Bu konularda daha çok genel bir bakış açısı vardır Müslüman zihin dünyasında. Allah'ın gazabıyla da var, efendim Allah müjdeleriyle de var, feyizleri de var, lütuflarıyla da var. Birlikte düşünmek gerekir. Bir de ilahiyatçı bir grubun tepkisi de enteresan bir biçimde bu sekülerleşmeyle bütünleşiyor. Onlar da tamamıyla kardeşim siz bunu niye Allah'a dayandırıyorsunuz? Bunu bizzat ilahiyat profesörü ve bir kelamcı söyledi buna. Bu tamamıyla efendim insanların çabalarının bir ürünüdür. Bunun Allah'la ilişkisi, işi yoktur diye tweet attı yani garip bir biçimde.
Yani bilimin evet. Tanrı haline getirilmesine ilahiyatçılar payanda garip. Oluyor. Bu da garip yani.
Evet yani oldu. Bu bence sadece bu mutezilenin iyiyi de kötüyü de insanın kendisi yapar. Yani bütün eylemlerimizden doğrudan iyi eylemi de kötü eylemi de insan mesuliyetindedir. Hani bu meşhur kelam tartışması var. Bu mutezili inancın sürüp gelen bir uzantısı değil. Böyle olanlar var. Onlara bir şey demiyorum ben. Bu daha çok yine günümüzdeki sekülerleşme kültürünün
ilahiyatçıları
etkilemesidir. İlahiyatçılar da bu dünya içinde yaşıyorlar. Onlar da bu pratik içinde yaşıyorlar. Onlar da bu bilim dünyasından etkileniyorlar. Dolayısıyla bu dünyadan kopuk varlıklar değiller. Hatta bazıları moderniteyle, bilimle kurdukları ilişkide de bir kompleks yaşıyorlar. Şöyle, yani Türkiye'de pozitivist tahakküm, ilahiyatı, dini, bilime yer vermeyen, bilimi bilmeyen, moderniteyi bilmeyen gericiler diye yaftalıyor ya. Bu yaftalamaya ve damgalamaya karşı kompleks içine giriyor bazı ilahiyatçı abilerimiz, kardeşlerimiz. Efendim bak din aslında bildiğiniz gibi değil. Bilim çok önemli. İslam akıl ve mantık dinidir. Bilim şöyledir, böyledir diye tam tersine kendilerini şey yapmak için reddedilen, yok sayılan müdahalelere karşı kendilerini korumak için böyle bir psikolojik bilinçle dini yorumlamaya yöneliyorlar. Bu da problemli bir şey. Hem bu seküler ve pozitivizmle neredeyse barış içinde yaşayan ilahiyatçı yorumu problemli, hem de doğrudan somut spesifik bir haramı depremle ilişkilendirerek açıklamak da benzer bir problemi taşıyor. Bunlar İslam'ın dar veya modernist yorumları, gelenekçi ve modernist yorumlar da demek mümkün. Bizim ehli sünnet anlayışı daha ihyacıdır. Daha kapsayıcıdır. Din ve bilimi birbiriyle çatıştırmaz, birbiriyle barıştırır aslında.
Bir de hocam böyle zor zamanlarda din adamlarından, ilahiyatçılardan, evet. imamlardan, vaizlerden aslında insanlar bir teselli bekliyorlar.
Tabii.
Yani bu tür kelami tartışmalarla işte külli irade, cüz'i irade, kader, kaza... Evet. Ağır kelam tartışmalarının içinde kendilerini bulmak istemiyorlar. Yani siz de tabii. belirtiyorsunuz. Olmuş bitmiş en nihayetinde. Evet, evet. İşte Allah'ın bir emri olduğuna inanarak çocuğunu kaybetmiş, eşini evet. kaybetmiş, evet. evini kaybetmiş, maddi zarara uğramış. Ya teslim olmak hani o evet. zihni kaosu, o evet. huzursuzluğu, depresyonu aşmak için evet. bunları telkin etmek
çok,
gerekiyor
çok,
değil
çok
mi?
Çok önemli yani bu.
Yani biz yani... İlahiyat camiasının, imamlarımızın, hocalarımızın ya bu tür meselelerden sonra elbette ki kelami tartışmalar da yapılır ama bence evet, asıl evet. olan bu teselliyi
bu
vermek.
Bu kesinlikle.
Teslim olalım demek.
Bu çok önemli. Yani toplumun depremi algılama bilinci.
Evet.
Bir Müslüman toplumun depremi algılama bilinci önemli. Bakın Peter Berger'in teorisi de burada önemli. Yani adam diyor ki efendim büyük sarsıntılar, büyük yıkımlar,
felaketler.
Büyük felaketler toplumun anlam dünyasını tehdit ediyor. Onu bozuyor. Din de bu anlam bozulan, ters yüz edilen anlam dünyasını yeniden kurma, yeniden inşa etmek için büyük bir öneme sahip diyor. Bunu bir gavur söylüyor yani. Din sosyolojisi alanda çalışan, siz de tanırsınız, bilirsiniz.
Evet.
Bir otorite birkaç sene önce öldü bu. Türkçe'de de kitapları var ve çok doğru bir teşhis. Beni çok etkileyen isimlerden birisidir bu. Ve çok yerinde bir tespit. Hakikaten depremlerde Elazığ'da da, yani televizyonlara çıktı, medyaya çıktı. Adam hanımını kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş, evini kaybetmiş, marketini kaybetmiş. Ama diyor ki...
Derin bir anlam boşluğuna düşüyor.
Ya, müthiş bir anlam boşluğu.
Ona bir teslimiyet hissi yaşatmak lazım.
Şimdi bu adamı şu, ya kardeşim bunlar Allah'ın verdiği emanetlerdi. Büyük bir imtihan. Allah bu emanetleri geri aldı. Bu dünya gelip geçici. Biz de arkasına gideceğiz. Belki daha geç gideceğiz. Bu bir imtihan bilip teslim olmak lazım. Öyle bir anlayış, algılayış ne yapar insanı? Yeniden anlamlandırır. Büyüsü bozulmuş olan insanı yeniden büyüler.
İnancını tahkim etmek
lazım. İnancını tahkim
etmek lazım. Biz kafasını karıştırıyoruz adamın.
Ama tam tersine, efendim bu tamamıyla jeolojik bir şeydir, bilmem nedir, Allah da bilmem ne falan.
Ya da senin tedbirsizliğinin sonucudur.
Tedbirsizliği sonucudur. Yani bu adamı kendisini yiyip bitirmesine yol açar. Şimdi yine bu din sosyolojisi çalışmalarına bir örnek olarak kullanılır. İlkel toplumda araştırma yapmışlar. Yılan birisini zehirlemiş ve yakın olan birisi, o gruptan, kabileden birisi ölmüş. Adama diyorlar ki, ya bu adam niye öldü? İşte o bir takım inançlarla açıklamalar yapıyor. Peki diyor, ya bunu yılan öldürdü ya, sen bilmiyor musun? Yılan öldü de diyor, bu bir tek yılan meselesi değil ki. Niçin o yılan? Niçin bu adam?
Niçin benim başıma zaman? Geldi?
Niçin benim başıma
niye
geldi?
Niye şimdi?
Yani bu inancın temeli, önemi ilkel toplumda da var, çağdaş toplumda da var, her zaman da olacak. Siz bunu çekip aldığınız zaman İnsanları tamamıyla kaosa bırakıyorsunuz. Kaos düzeni şeytani bir düzendir. Kaos düzeni huzursuz bir düzendir. Kaos düzeni insanın kendini yeme düzenidir. Kaos düzeninin, efendim, Avrupalılar bu anlamsızlıklarını nasıl gideriyorlar? Nasıl gideriyorlar kardeşim? Ya intihar ediyor, gideriyor. Ya madde bağımlılığıyla, ya alkolizmle, ya da fuhuşa vererek bu anlam dünyasını düzenlemeye çalışıyor. Bunu birçok araştırmacılar da koyuyor yani ortaya. Şimdi sen, böyle bir geleneğin var, böyle bir değerin var, böyle bir kültürün var. Bunları çekip alacaksın. Ondan sonra adamın daha da aciziyet içinde kendisini hissetmesine neden olacaksın. Ve güya bilim yapıyorsun. Yani bilim hayata tek başına yeterli bir şey değil ki yani.
Evet.
Bizim işte sosyal hayatımızın önemli bir veçesi bu deprem anında.
İnancı tek başına bilimle bu kaosu, değil mi hocam? Yani bu yıkılmış zihinleri,
bilimin
bilinçleri...
Bilimin böyle bir kudreti yok,
böyle
yapamaz.
Böyle bir kudreti yok. Gönülleri nasıl imar edecek?
Yani psikolog terapi nasıl yapıyor? Psikolojinin terapi yöntemleri tamamıyla dini taklitten üretilmiş bir şeydir. Yüzyıllarca, asırlarca bilge insanların, din adamlarının, irfan ehli insanların, tamam mı, yaptıklarını seküler bir dille, temelle psikologlar yapıyor bugün yani.
Evet.
Başka bir şey değil bu.
Hocam, depremle alakalı konuşulan bazı meseleler de vardı. Hani siz de bunu yazdınız. Deprem sonrasında oluşan bir sosyolojiden bahsediyorsunuz. Depremin yıkıcı sarsıntılarından doğan bir sosyoloji, metafiziği, dayanışma ruhunu, vatanperverliği ve milli bilinci içinde taşıyan bir sosyoloji. Bir dayanışma ruhu gördük hocam.
Evet.
Birkaç örneği de var aktörler açısından. Mesela bir tıp, gönüllü tıp ve sağlık ekibinden oluşan UMKE, yanlış hatırlamıyorsam, bir ekip var. Orada bir Emine Hanım vardı, Emine Kuştepe. Değil mi? Kürtçü olarak o şey altında kalanlara, yani
enkaz altında kalanlara
tercüman oldu. Dedi şu, bakın şöyle çevirin, böyle söylenecek Kürtçe.
Evet.
Ben size söylüyorum, siz de ona tercüme edin dedi, Kürtçe bilmeyen birine.
Evet.
Değil mi? O enkaz altında kalanları anlaştırmaya çalıştı. Emine Hanım bu manada bir kahramandı.
Evet.
Öne çıkan bir sürü kahraman vardı. Mahmut Osman vardı, Suriyeli. Elleriyle, tırnaklarıyla kazıdı ve orada bir hanımefendiyi ve ailesini kurtardı ki o kurtulan hanımefendi parmakları, kolları kan içinde kaldı. Acısını bile fark etmiyordu kazarken diye sonradan ifade etti. Böyle bir dayanışma ruhu çıktı. Sizin yine tabirinizde bir deprem milliyetçiliği doğdu. Yani çünkü Cumhurbaşkanımız kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. AFAD var, Kızılay var.
Evet.
Devletimiz güçlü dedi ve bu açıdan da hani bir sivil milliyetçiliği tetikledi. Herkes vatan, millet ve devlet vurgusunda bulundu. İnsanlar Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diye dua niyazda bulundu. Bir de kutuplaştıranlar vardı.
Evet.
İşte Elazığ Kürt mü diye o Google'da en çok aranan şey bu hocam.
Evet, evet.
Cümle Elazığ Kürt mü diye ya da ya burada işte evet orada böyle çok aşırı insanlar vardı. İyi oldu, onların başına geldi diye tweet atanlar oldu. Siz bu üçünü hani depremi kutuplaştıranlar, deprem milliyetçiliği ve deprem dayanışması diye kavramsallaştırdınız. Evet. Ben kısa bir özet geçtim bu üç konu hakkında
yani güzel,
neler söylemek istersiniz? Bu depremin doğurduğu sosyoloji hakkında.
Deprem aynı zamanda bize bir ibretlik yani onu görüyoruz. Depremin bir milliyetçiliği yani sivil milliyetçilik olarak dayanışmayla vatan, millet, memleket... beraberlik içinde bu acımızı gidermek için el birliğiyle hareket etmemizi önemli bir örneği oldu. Böylece aslında millet kendi içinde bir yönüyle yaşadığı parçalanma duygularını aştı. Bakın orada Kürt de, Türk de, Zaza da, Sünni de, Alevi de, Elazığ'da böyle farklı şeyler var, gruplar var. Herkes beraber oldu. Herkes birlikte hareket etti. Herkes devletiyle, milletiyle beraber oldu. Bir acıyı paylaştı, yardımlaşma içinde yer aldı. Bu çok değerli bir şey, bu çok önemli bir şey. Bunu görmemiz gerekiyor. Bir de deprem bir metafizik tartışması. Başta da konuştuğumuz gibi yeniden metafizik etrafında tartışmalar yaptık. Sekülerleşme etrafında tartışmalar yaptık. Bu Türkiye'de bir süre devam edecek. Türkiye burada karar verecek. Ya millet olarak hakikaten... dinden, İslam'dan asırlarca onu taşlandıran, büyük millet yapan, büyük varlık yapan, ondan ilham almaya devam edecek, yürüyecek ya da Allah korusun bundan gittikçe uzaklaşacak, tamamıyla sürüleşen, materyalistleşen, efendim çürüyen, karın doyurmaktan, gezmekten, efendim cinsel güdüsünü tatmin etmekten, bunların dışında bir şey düşünmeyen, varlığı dünyadan ibaret sayan ve mutluluğu da sadece burada aramaya çalışan bir varlığa doğru gideceğiz. Büyük bir imtihandayız aslında biz. Bir de burada tabii bu sosyolojik dayanışma, milliyetçilik dayanışması gibi güzel hasretler yaşadığımız gibi maalesef Türkiye'de kutuplaşmadan şikayet ettikleri halde sürekli kutuplaşmayı üretenleri gördük. Deprem bunun aynası oldu. Orada da yine kutuplaştırdılar. Elazığ'a yönelik, ben Elazığlıyım. Elazığ'ın bazı sorunları var, sıkıntıları var. Zaman zaman bunu ben de çok yaşadım. Yani ben Elazığ Fırat Üniversitesi'nde defalarca gidip akademisyen olmaya çalıştım. Oradaki sert, dışlayıcı, kimi milliyetçi şeylerden dolayı hep kapı dışarı edildim. Ama bu bütün Elazığ'a mal edilemez. Elazığ büyük bir memleket, önemli bir memleket. Hasleti olan bir memleket. Güzel insanların olduğu
hocam,
bir memleket.
Hocam bir şehri
dolayısıyla
nasıl bütün, böyle yaftalayabiliriz biz?
Yani burada etnikçilik yapmanın manası yok yani. Burada Türk'ü de Kürt'ü de herkes beraber milli bir tutum sergilemiş.
Evet.
PKK karşısında bunu sergilemiş, ortaya koymuş. Hem dini açıdan, din yönüyle aslında öne çıkan, dinini muhafaza etme çabasında olan... hem de milli bilinci önemseyen bir memleket.
Hocam bizim memleketimizin hiçbir şehri böyle toptancı bir mantıkla yaftalanamaz.
Yaftalanamaz tabii, kesinlikle. Ve ben bunu daha önce bizzat, yani burada ilk defa diyorum, TÜBİDAK'ta da yaşadım bir toplantıda. Biz bir araştırma, bir öğretim üyeleri, profesörler toplanmışız. Dosyaları değerlendiriyoruz. Bir dosya Elazığ'dan geldi. Benim Elazığlı olduğumu bilmiyorlar. Efendim Elazığlı böyle bir araştırma yapamaz. Neden? Çünkü onlar çok milliyetçi. Ya bakar mısınız yani? Bir profesör böyle bir ön yargı taşıyor. Bir şehirdeki bütün insanları bir ideolojiyle tanımlıyor ve mahkum ediyor. Her milliyetçi insan dışlayıcı mıdır, kötü müdür, doktriner midir yani bir de? Ya milliyetçiliğin farklı biçimleri var bir defa. Bütün bir memleketi niye böyle tanımlıyoruz? Ama bunlar zaten Elazığ öyle olduğu için değil. Bunların kafa yapısı kutuplaştırıcı olduğu için parçalayıcı olduğu için, memlekete karşı muhabbetsiz olduğu için, bu vatana, bu toprağa karşı mesafeli olduğu için böyle bakıyorlar, böyle yorumluyorlar. Yani o nedenle içindeki bir yönüyle küfrü, içindeki karanlığı, içindeki kötü niyetin terennüm ediyor, ortaya döküyor, boca ediyor en azından üzerine. Kusuyor yani maalesef. Bu tabii üzücü bir şey. Bu kutuplaştırıcı kesimler, biraz sonra da konuşacağız, Türkiye'nin her meselesine karşımıza çıkıyorlar. Siyasette de bunlar karşımıza çıkıyorlar. Ticarette de, üniversitelerde de. Efendim,
her türlü toplumsal
deprem
meselede.
Deprem gibi en acı verici bir durumda bile ortaya çıktılar. Ya ilk gün ya, birinci
bunu
gün, ikinci gün ya.
Usul olarak
benimsemiştir. Birinci gün, ikinci gün insanlar daha, değil mi, canıyla yani orada cebelleşiyor enkazın altında ve daha birinci gün suçlamalar yapmaya başladılar ya. Böyle entere yani efendim. Bunlar AK Parti'yi kastederek, bunlar geldiklerinden beri şöyle kötüler, böyle kötüler. Ve bunu diyen de Nasuh Maru kimiydi? Depremlerle uğraşmış, acıları
görmüş bizzat
kalkıp bunu diyor ya. Daha bunun gibi diğer bir takım sosyal aktörler. Bunlar hiç hoş bir şey değil, hiç şık bir şey değil. Toplumun önünde duran insanlar. Ve o acılı günde sus, o acılı günde güzel şeyler söyle. Birkaç gün geçer, ondan sonra eksiklikler ne? Var elbette eksiklikler. Yanlışlıklar ne? Biz de burada konuştuk, söyledik. Bunu usubuna uygun, yapıcı bir biçimde, bu memleketi de böyle kırıp dökmeden, bu bizim memleketimiz kardeşim. Biz burada yaşıyoruz, burada yaşayacağız. Buranın güzel olması, buranın birlik beraberlik içinde olması, buranın zengin olması, buranın ahlaki olması, buranda adaletin olması hepimizin faydasına, hepimizin saadetine, değil mi?
Evet.
Kutuplaştırmanın hiçbir yararı olmaz. Kutuplaştırma, başta sen kendini mutlak olarak belli konularda doğru görüyorsun, karşıdakilerde kesin yanlış görüyorsun ve sürekli bu şekilde ben ve onlar, biz ve onlar diye okuyup bir de bunu çatıştırıyorsun. Ben ve onlar de, ama ben ve onları bazen beraber olduğu alanları da gör, etkileşim olduğu alanları da gör. Yani kardeşim, biz camide bir araya geliyoruz, cenazelerde bir araya geliyoruz, düğünlerde bir araya geliyoruz, memleket savunmasında bir araya geliyoruz, değil mi?
Evet.
Aynı lokantalarda yemek yiyoruz, aynı üniversitelerde okuyoruz. Bak, bir sürü paylaştığımız mekanlar ve olaylar var. Biz ve onları evet görelim ama bunları mutlaklaştırmayalım. Beraberliklerimizi de
aynı vatanda yaşıyoruz.
Aynı vatanda yaşıyoruz. Aynı tarihten geçiyoruz. Türkiye işgal edildiği zaman hepimiz bunun büyük şeyini çekeriz, Allah korusun, değil mi?
Evet hocam.
Sıkıntısını çekeriz yani. Türkiye'ye büyük bir hastalık vurduğunda hepimiz çekiyoruz bunu. Büyük bir deprem vurduğunda, yani deprem Elazığ'da biz ve onları mı ayırt etti yani? Etnisite diye mi? Ha, bunun üzerine yıkılmayalım. Şu Türkmüş veya şu buymuş mu diyor yani. Dolayısıyla bunlar hakikaten çok yıkıcı yaklaşımlar. Memlekete de, kendisine de, insanlar bunu yapanlara da zarar veren şeyler. Deprem nasıl fiziki olarak bir takım şeyleri yıktıysa, yıkıyorsa, bu kutuplaştırıcı düşünceler, ideolojiler ve propagandalar da memleketin bazı hissiyatlarını yıkıyor maalesef.
Toplumsal dinamiklere zarar veriyor.
Toplumsal dinamiklerine zarar veriyor.
Hissiyatları öldürüyor. Çok haklısınız hocam. Hocam çok teşekkür ederim bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Depremi tekrar bir konuşmuş olduk ve birçok yönüyle de konuşmuş olduk. Evet. Çünkü geçen hafta da buna benzer meseleleri gündeme getirmiştik. Hocam şimdi dilerseniz bir kısa ara verelim.
Evet.
Aranın ardından hem bu korona virüsünü konuşacağız, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o hanım yöneticilere karşı yapılan saldırıyı, ayrımcı politikaları, bize 28 Şubat günlerini hatırlatan o ayrımcı politikaları gündeme getirelim. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde depremi konuştuk. Yine Elazığ merkezli depremi konuştuk. Depremden doğan bir takım yan unsurlar, tartışma konuları vardı. Depremin doğurduğu sosyoloji diyebiliriz biz buna. Onu ele aldık. Programımızın ikinci bölümünde de korona virüsünü konuşacağız ilk olarak. Ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meydana gelen ve bize 28 Şubat dayatmalarını hatırlatan bir takım yeni uygulamalar ortaya çıktı. Yeni öğrendik bunları. Bunu değerlendireceğiz Ergün Hocam'la birlikte. Hocam, bu Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı bu korona virüsü. Korona Latince taç demekmiş yani.
Touch.
Bu bir virüs topluluğuymuş aslında korona virüsü. Taçlı virüs manasına geliyor. Herhalde o şekil şemalinden dolayı elektronik mikroskoplarda görülen. Wuhan kentinde ortaya çıktı ve başlangıcındaki ilk kaynak da bu Wuhan deniz ürünleri toptan satış pazarında bu ortaya çıkıyor. Ve bu pazarda yasa dışı olarak bir takım vahşi hayvanlar da satılıyor, kesiliyor ve yeniyormuş. Bu arada hocam, program arasında da bahsettim. Belki dinleyicilerimizin de dikkatini çeker. 2007 yılında İletişim Yayınları'ndan Tom Regan adında bir felsefecinin kitabı yayınlanmış. Kafesler Boşalsın, Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek diye bir kitaptan bazı bölümler iktibas edilmiş. Buna rast geldim internet medyasında. Çok burada bahsedemeyeceğim. Yani bu pazarda bu vahşi hayvanların katledilmesi, canlı pişirilmesi, yenmesi gibi burada çok ağır tasvirler var bu kitapta.
Evet.
Kafesler Boşalsın kitabında. Ve bu Wuhan pazarında da bu tür vahşi hayvanların katledildiği, yendiği, tüketildiği düşünülüyor ve bu pazarlara wet market deniyormuş, yani ıslak pazar. Ve o ıslak kelimesi de işte her türlü kan, irin, o hayvanlara ait sıvıların her tarafta görüldüğü çok pis bir pazar burası. O yüzden hani İngilizce wet market, ıslak pazar olarak nitelendiriliyor. Buradan yayıldı.
Evet.
Ve bugüne kadar da yaklaşık bugün itibariyle galiba 427 kişi hayatını kaybetmiş. 20.613 kişi şu an bu virüse yakalanmış durumda ve 657 kişi de tedavi ediliyor ve birçoğundan da umut kesildiği söyleniyor. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Bu da yoğun dünya ve Türkiye gündemi. İlk çıkış kaynağı olarak da o vahşi hayvanların satılması o pazarda. Bu sünnetullah'a aykırı bir durum. Yani
evet,
biliyorsunuz bizim fıkıh kitaplarında da yani hangi hayvanlar yenir yenmez, hangi deniz ürünleri yenir yenmez, mezhep farklılıkları bile
nasıl
vardır
kesilecek?
Ama
nasıl kesilecek?
Yani vahşi hayvanlarla ilgili
tabii
hiçbir mezhebin şeyi, hükmü yoktur yani.
Evet,
özellikle
evet,
bu etçil hayvanlarla ilgili nasıl kesileceği,
evet,
eziyet edilmeden işte evet, kesilmesi. Çünkü kurban,
temiz,
kurban bizim bir ibadetimiz.
Ya temizlik bizim fıkıhta biliyorsun.
Çok
başlı
önemli.
Başlı bir şey yani, bir fasıl, bir bölüm, bir önemli bir
evet,
konu.
Evet, taharet çok önemli. Yani hocam, burada bu sünnetullah'a aykırılığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
evet,
tabii biz o batılı perspektifle ya bunu sadece bir hayvan hakkı deyip de geçmememiz de gerekiyor. Yani
evet,
bu aynı zamanda bir insan hakkı.
Evet.
Sünnetullah'ın dışına çıkıyor insanoğlu. Ve burada da bir bunu sormak isterim. Ardından da vaktimiz olursa biliyorsunuz Çin son zamanlarda Uygur Türklerine yaptığı zulümle de anılıyor.
Evet.
Bunun da bir uyarıcısı mıdır? Allah'ın
evet,
bir gazabı mıdır? Uyarısı mıdır? Az önce aslında depremde konuştuğumuz
evet,
bu tartışmalar burada da yapılıyor.
Burada da var. Yani biz daha önce de mesela Mustafa Kutlu abimizin kitabını açıklarken
evet,
Hududullah'tan bahsetmiştik.
Evet.
Ve hakikaten dünyanın gidişatı Hududullah'tan koptukça, uzaklaştıkça kaoslar ortaya çıkıyor. Afetler ortaya çıkıyor. Terör olayları ortaya çıkıyor. Beklenmedik hastalıklar ortaya çıkıyor. Biz bunu hududullah'da durarak baktığımız zaman çok net bir biçimde görüyoruz. Çin'de de olan odur aslında. Çin bu dünyada gittikçe yükselen bir yıldız. Teknolojisi gittikçe ilerliyor, zenginleşiyor, büyük fabrikalar yapıyor. Benim iş adamı bir arkadaşım var. Bu arkadaş da anlatıyor büyük bir şevkle. Türk bir arkadaş. Orayla, sanayiyle iş yapıyor. Ve dolayısıyla herkes işte Çin yükseliyor, Uzak Asya yeni dünyanın kuruluş merkezi vesaire. Ama ben hiç Çin'e ısınmadım ya. Hiç muhabbet duymadım. Neden? Evet. Çünkü Çin hakikaten maddi olarak çok yükselebilir. Fakat mana olarak, değer olarak, norm olarak, hukuk olarak, insan hakkı olarak ne vaat ediyor? Hep bunu soruyorum ben mesela. Ya bunların pratiklerine baktığımız zaman bu konularda bir şey vaat etmiyor. İnsan dünyada daha adil bir düzen içinde yaşasın diye, insanlar daha az acı çeksin diye, insanlar daha ahlaklı yaşasın diye, daha eşitlikli yaşasın diye dünyaya önerdiği tek bir cümlesi yok Çin'in. Dolayısıyla sürekli bu maddi güç ve zenginlikle gittikçe
açık pazar ve ucuz iş gücü akla geliyor
bununla
hocam.
Bununla tam bir sömürü sistemi var işte benimle. Bak Sarı Nehir'i mesela kuruttular. Büyük bir çevre felaketi. Aşırı üretim. Aşırı üretimle insanları çok ucuza çalıştırıp dünyada ekonomisine egemen olmaya çalıştılar. Ve sonuçta bu bir sömürüye dayanıyor. Hem insan sömürüsüne hem tabiat sömürüsüne dayanıyor. Artı buradaki zenginliği neye transfer etti? Büyük silahlar üretmeye transfer ediyor. Dünya üzerine hegemonyası kurmaya transfer ediyor. Ya oturup Türkistanlı Müslümanlara, Türklere yaptığı zulmü örtmek, gizlemek için 57 tane Müslüman ülkeyle anlaşma yaptı ya. Bunun daha ötesi yok. Gücünü kullanıyor. Ben güçlüyüm. Teknolojim var, param var, ticaretim var. Dolayısıyla bunu önüne koyuyor, imza atıyor. Yoksa turist göndermem sana. Yoksa mal vermem sana. Yoksa bilmem silah vermem sana. Karşılığında ne kardeşim? İnsanlara zulmediyorsun ve o zulmün dünyada görülmesini, duyulmasını engelliyorsun. Ya bütün yani dünya altın olup o altının sahibi sen olsan ne olacak yani? Değil mi?
Evet. Ne değer üretiyorsun?
Ne değer? Değer yok. Değer sıfır. Materyalist bir şey çünkü. Çin komünizmle hala yönetiliyor. Çin Komünist Partisi var. Bu Komünist Partisi doktriniyle insanları yönlendiriyor. Orada insan hakkı diye bir şey de yok. Değer diye bir şey de yok. Tamam mı? İnsana tamamıyla bir hayvan gibi bakılıyor zaten yani. Ve bu sistemin içinde yer almayan, buna karşı meydan okuyan ruhen, düşünceleriyle, farklı olmakla Türkleri alıyor, kamplara dolduruyor ya. Bütün bir toplumu, bir kişi değil, 10 kişi değil, 100 kişi değil, 2 milyon insanı alıp kamplara koyuyor. Hayvanlar gibi sınıflıyorsun ya. Kız diyor bunlar, çocuk buraya, anne buraya. Ya bunlar
ve bu da bir
kardeşi,
değerden,
beraberliği yok sayılıyor.
Değerden
yok ediliyor.
Soyma, değerden tabii, soyutlama çalışması hocam.
Tabii budur yani.
Yani şunu tartışmıyoruz.
Taş gibi,
oradaki
hayvan gibi sınıflıyorsun
Uygur
ya.
Uygur Türkleri madenlerde, ağır işlerde ucuz iş gücüyle çalıştırılıyor, tartışmıyoruz.
Tartışmıyoruz bunu.
Biz burada ne yapıyoruz? İşte İslam'dan, aile değerlerinden, o geleneksel normlardan uzaklaştırılmaya çalışılıyor.
Tamamıyla öyle. Değerleri ayaklar altına alınıyor. Zorla sigara içiliyor. Zorla kadın alınıyor, bir Çinliyle evlendiriliyor. Ya bundan daha gayri insani bir şey olamaz. Ve Çin rezil oldu bununla. Dün bu küresel bir şey. Kendisi bu kadar büyük, teknoloji uzaya gidiyor bilmem ne. Bunlarla insanın kalbinde, dünyasında yer edinmeye çalışırken bir Çin rüyası üretmeye kalkışırken ve materyalist temelde bir rüya bu. Tamamıyla materyalist. Tepeden tırnağa aslında bir cehennem olduğunu gösterdi Allah onlara yaptıklarını. İşte bir ufak orada bir pis ortamdan çıkan bir virüs.
Ve kendi pislikleriyle.
Kendi pislikleriyle bütün o teknolojisi, o gücü, o otoritesi, o komünist partisi, o ideolojisi hiçbirisi yetmedi. bununla başla çıkmaya. Ve şimdi bakın dünyaya yayılıyor oradan. Dünya çünkü çok iç içe yaşıyor. Şimdi Çin'le herkes gittikçe mesafe koymaya başlıyor. Ürünlerine karşı da mesafe koymaya başlayacak belki. Dolayısıyla bu kesinlikle Allah'ın bir ikazıdır, bir uyarısıdır. Hem Çin'e yönelik, Allah'a inanması da Allah inanmayanlara da ikazda bulunur. Sadece kendisine inananlara ikazda bulunmaz. Daha çok da dünyaya aslında, Müslümanlara. Bakın 57 tane ülkenin içinde Müslümanlar var. Bir Türkiye buna imza atmamış gözüküyor. Yani ey Müslümanlar ne yapıyorsunuz yani bakın. Bu kendisiyle beraber olduğunuz ülke ufak bir hastalıkla başa çıkamıyor. Ne teknolojisi yetiyor. Efendim dünyanın bilmem kaçıncı üniversite sıralamasına girmiş. Biz giriyor muyuz? Sürekli bizi dünya nimetleriyle aşağılayan bir zihin var ya bu. Evet. Ya bunun üniversitelerine girmiyoruz kardeşim. Bu üniversitelerin ürettiği bilgilerle, teknolojilerle bu dünyaya sunduğu kişi başına düşen saadet nedir? Kişi başına düşen ahlak nedir? Kişi başına düşen paylaşma ve diğer kamlık nedir? Var mı? Böyle bir ölçü yok ya. Dünya değerler araştırması neyin ölçüsü? Maddiyatın ölçüsü tamamıyla.
Saadeti kişi başına düşen
para, tatil, efendim hastalık tedavisi, bilmem ne bileyim, eğitim, hepsi madde eğitim, öğretim yani eğitim de değil. Öğretim, marif değil.
Ki onun neticesinde
marif
de
sana arif yapamışsın.
Kariyerle bir maddi gelir elde edilecek.
Tabii.
İyi okul, iyi yani, iş, çok para.
Bu bir rüyadır. Bu bir Amerikan rüyası, bir Çin rüyası. Üniversiteler üzerinden de bu rüyayı bize dayatmaya çalışıyorlar. Bakın, birinci sınıf üniversitelerimizde verilen Boğaziçi ve ODTÜ'deki bu rüyadan pay alan gençlerimizin Türkiye'ye sağladığı katkı nedir? Bu soruyu sormamız lazım yani. Anadolu evlatları birinci sınıf evlatlarını alıp o rüyanın küpüne sokup boyalayıp çıkarıp önümüne koyduğu zaman sunduğu katkı nedir kendi milletine, toplumuna, dünyaya? Hepsi neyin şehvetiyle tutuşuyor? Gidelim $10,000 alalım. New York'ta bir tane dairede oturalım. Hafta sonu bir köpeğimize gezelim. Şurada tatil yapalım. Efendim kafede olup biralarımızı içip güzel mizah yapalım. Bu yalan bir dünya. Hem de yalanın dibi yani bu. İnsanlığa bir değeri olmayan bir dünya bir defa. Ya Türkiye'ye bak ya, neyi var ya? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık bir devlet. Kişi başına düşen gelir $10,000. Tamam mı? 10.000 de altına düştü herhalde. Ama dünyaya uzattığımız ele bak ya, yardımlara bak. Değil mi?
Evet, birinciyiz.
Birinciyiz. Dolayısıyla kardeşim, sen üniversitede değil, biz dünyada birinciyiz bir defa. Yardım konusunda, insani konusunda birinciyiz biz ya bu. O yani bunun övünecek bir şey. Ve sivil insanlar üzerinde yapıyoruz. Sadece devlet üzerinden de değil. Bakın. Vakıflar yapıyor bunu, insanlarımız yapıyor, cemaatlerimiz yapıyor, tarikatlarımız yapıyor. Bunların bütün problemlerine rağmen, bütün sıkıntılı durumlarına rağmen, bütün bencilliklerine rağmen ama yine bunları yapıyorlar. Yine evet. Böyle var yani.
Evet. Evet. Hocam az önce ifade ettiğiniz gibi hududullahın çiğnenmesiyle insanların, daha doğrusu Çinlilerin böyle bir hastalığa, felakete evet. maruz kaldıklarını anlıyoruz biz. Ama evet. aynı zamanda bu onların bir cezalandırılması da Uygur evet. kardeş, Uygur Türk Müslüman kardeşlerimize yaptıkları zulmün neticesinde. Ama dediğiniz gibi hani şeyle beraber Çin zihnimde iyi bir imajı yok dediniz. Bir açık pazar olması, büyük bir pazar olması 2 milyarlık bir ülke evet. olarak ve ucuz iş gücüyle dünyada aslında şöhret bulmuş bir ülke ama hiçbir değer üretmiyor.
Ya paradoksa bakar mısınız evet. Ali Bey? Komünizm nedir? İşçi haklarını savunuyor değil mi? Eşitliği savunuyor değil mi?
Evet, refahı savunuyor. Herkese
ama
eşit
bugün
refahı
Çin,
savunuyor.
Komünist Partisi de yönetiliyor ve işçileri dünyada en çok sömüren ülkelerin başına geliyor.
Belki de en az kazanandır.
Evet, en az kazanan.
Afrika'dan sonra.
Yani. Yani bu da komünizmin ne kadar büyük bir yalan olduğunu da aslında Çin örneğinde göstermiş oluyor bize.
Evet. Hocam teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Bu programımızın bu bölümü için başta da söylemiştim, anons etmiştim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son günlerde bir olay yaşanıyor. Onu da değerlendirelim evet. istiyorum hocam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli adında bir kadın var bu görevde. Yeşim Meltem Şişli'nin İstanbul Belediyesi'nin büyükşehir vasfı kazanmasından sonra ki galiba 1984'te kazanıyor. Evet. O tarihten sonra bu göreve getirilen en üst düzey kadın yönetici olduğu söyleniyor.
Evet.
Yani genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterlik gerçekten belediyenin aslında başkanın o protokol işleriyle uğraştığı için daha çok görünmeye çalıştığı için asıl işi yapan kadro.
Evet genel sekreter.
Ve ilk defa böyle bir kadroda bir genel sekreter yardımcılığında bir kadın var. Adı da Yeşim Meltem Şişli. Ancak özellikle İSMEK, asıl olay şurada kopuyor hocam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sanat ve meslek eğitim kursları var. İşte İSMEK evet. diyebiliyoruz biz bu kursları. Burada çalışan ve yıllardır çalışan tecrübeli 20 kadın bölge sorumlusunu ki bunlar hani yine yöneticiler.
Belli bir tecrübesi, düzeyi eğitimi, olan, donanımı olan insanlar bunlar.
20 yani. Kadın bölge sorumlusunu 27 Ocak tarihi itibariyle yani evet. bundan bir iki hafta önce, 10 gün önce CHP'li yönetim tarafından bundan işten çıkarılıyor. İşten kovulan bu 20 kadın personelin biz sonradan öğrendik ki demek ki biraz sabretmişler. Görevde oldukları dönemde bu genel sekreter yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından defalarca ahlaksız ifadelerine maruz kaldıklarını öğrendik. Biz evet. bu hanımların. Ne demiş hocam? Çok ilginç. Biz de evet. basına yansıdı.
Mesela, ciddi bir mobbing uygulaması var.
Çok ciddi bir mobbing. Yani evet. bekar olanlar işte yaptığı bir toplantıda diyor ki bekar olanlar diyor ellerini kaldırsın diyor. Sonra yanında bulunan yani, tabii yanında bulunan erkek müdüre bakın yani evet. kadınlara ellerini kaldırtıyor bekar olanlara. Yanında bulunan erkek müdüre de dönerek diyor ki bunları diyor akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar. Yine hocam diyor ki işte maaşlarını soruyor. Ya sen bu kurumun üst amirisin. Yani eğer diyor bu maaşlar nedir diyor. Siz bu maaşlarla arabaya binemezsiniz. Üstünüze kıyafet alamazsınız. Bu başörtüsü nedir? Ter kokuyorsunuz.
Evet.
Ondan sonra bu halinizle bu kıyafetlerle bu iş yapılmaz diyor. Ne alakası varsa hani idarecilik yapmanın o kıyafetlerle. Dolayısıyla hani böyle bir başörtüsüne dil uzatması var. Bu gündem oldu. Yeni Şafak gazetesi bunu ilk haber yaptı. Bu dün galiba Ekrem İmamoğlu'na da soruldu.
Evet.
Bu genel sekreter yardımcısı kadının yaptığı ettiği. Ekrem İmamoğlu ya böyle düşünen birisi, insanları inancından, kıyafetinden dolayı rencide eden, aşağılayan birisi benim kadromda yer alamaz dedi ama biz Ekrem İmamoğlu'nun gayet bu PR çalışmalarını,
evet.
Muhatapları bazen...
Bir işlem yaptı mı kadına yönelik yani madem buna
soruşturma
bakmıyor...
açıldığı söyleniyor.
Evet.
Fakat ben buradan bir şey çıkmayacağını düşünüyorum.
Evet.
Her neyse onu takip ederiz
evet.
hocam.
Evet.
Ben şunu sormak istiyorum. Biz en son Nur Serter'le yine İstanbul'da
evet.
ben aklıma bu Yeşim Meltem Şişli'yi görünce Nur Serter aklıma geldi. İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı galiba değil mi hocam?
Evet rektör yardımcısı.
28 Şubat sürecinde onun işte ikna odaları, başörtülü öğrencileri aşağılayıcı tavırları. Bunu gördüm. Ha belki orada şey vardı. Daha çok işte laiklikle, işte laik cumhuriyetle
bir maske buluyorlar.
Bir maske
yani.
Bulunuyordu.
Evet.
Fakat burada da böyle doğrudan bir aşağılama
hiç
var.
Hiç ona bile ihtiyaç duymuyor yani.
Duymuyor.
Evet.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, yani en son 28 Şubat'ta duyduğumuz bu cümleler
yani bu,
ne hatırlatıyor?
Çok yönde
yeni bir tavrın öncüsü
evet.
müdür bu?
Yani bu açıkça hocam. Şunu ortaya koyuyor. Türkiye'de hakikaten böyle inançlı insanlara karşı, muhafazakarlara karşı nefretle dolu olan insanlar var, kişiler var ve bunlar aynı zamanda başörtüye karşı nefret eden, bunlar aynı zamanda efendim insanların sınıfsal düzeyine karşı kendisini yukarıda görüp onların sınıfsal düzeyini aşağılayan kişiler var. Ya çok şey çıkıyor burada. Bir defa Yeşim Meltem Şişli burada şunu temsil ediyor. Müslümanlığa ve muhafazakarlık kültürüne tahammülü olmayan, onu aşağılayan birisi. İkincisi, kadınları aşağılayan
hem
birisi.
Hem cinsini aşağılıyor
hem
hocam.
Hem cinsini aşağılayan birisi. Kadın, kadını aşağılıyor. Konuşsan bunlar
hastalıklı
mesela
bir zihniyet.
Çıkarlar, efendim kadın eşitliğinden bahsederler vesaire, muhafazakarların yetersiz olduğunu söylerler. Ama burada açıkça kendi hem cinsindeki insanları, diğer hanımefendileri aşağılıyor, öteliyor. Üçüncü olarak burada çok ayrımcı bir politika var, ayrımcı bir politik dil var, dışlama var, mesleklerinden atma var. Bunun içinde onların psikolojisini yıkma var. Açık bir ayrımcı politika ve uygulanması var burada yani. Çok net yani. Burada bir kibir var, sınıfsal bir kibir var aynı zamanda bakın. Sadece dinle, kültürle ilgili değil, ayrıca sınıfla da ilgili. Bu insanların ekonomik düzeyine bakarak kendisi daha üst ekonomik düzeye konumlandırıyor ve onlarla alay ediyor, onları aşağılıyor. Sınıfsal bir kibir var burada. Müstekbirler deniyor ya Kur'an'da.
Evet.
Tam müstekbir tutumu var burada açıkçası. Ve yine Türkiye'de biz zaman zaman geçmişte konuştuğumuz beyaz Türk kavramıyla ifade ettiğimiz soyadı Şişli olduğuna göre herhalde o mahalleyle de ilişkili birisi. Yani beyaz Türk zihniyetinin tipik bir tezahürü bu. Kendisiyle aynı düşünmeyeni aşağılayan, kendisiyle aynı inanmayanı aşağılayan, kendisiyle aynı sınıfsal konuma sahip olmayanı aşağılayan.
Hem cins olsa bile aynı giyinmeyen.
Fark etmiyor tabii. Hem cins olsa da aynı giyinmeyen, onu aşağılayan, tamamıyla bir ayrımcı, tamamıyla bir kibirle dolup taşan bir zihniyet var burada. Ha bu zihniyet Türkiye'de bittiğini sanıyorduk biz. Bunun bitmediğini gösteriyor. Bu çok güçlü ve bu var. Dolayısıyla inançlı insanlar, dolayısıyla muhafazakar insanlar siyasetle, kudretle kuracakları ilişkilere de buna göre dikkat etmeleri gerekiyor. Bu nerede oluyor? Sıradan bir yerde olmuyor. Bu İstanbul gibi Türkiye'nin en gelişmiş,
16 milyon
kültürel düzey yüksek olan,
her konuşmasında Ekrem İmamoğlu 16
evet,
milyonun
16
başkanı
milyon diyor. Olan bir büyükşehir belediyesinin üst düzey bir bürokratı tarafından yapılıyor bu. Ve büyükşehir belediyesinin başkanı bu burayı nasıl kazandı? Değil mi? Eyüp Sultan'a gitti, Fatih Camii'ne gitti,
Cuma'ya gitti.
Hep insanlara kucaklayıcı olalım dedi.
Benim annem de başörtülü
dedi. Bazı dindarlar tepki gösterdiği halde o tepkisine sempatiyle yaklaştı. Hiç çatışmacı, aşağılama, kibir, dışlama, ötekileştirme tutumlarını yansıtmadı Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bugün bir dönüm, bir şeyle karşı karşıya bu olay nedeniyle bence bir dönüm noktası. Hakikaten Ekrem İmamoğlu kampanyası boyunca bu milletten oy almak için ortaya koyduğu bu söyleme uyan, bunu
samimi
benimseyen,
miydi?
Bunu da samimi ise kalkıp burada gerekli olan tavrı ortaya koyması
ve
gerekiyor.
Ve görevden alınması lazım.
Kesinlikle görevden
hatta
alınması.
Hocam, bu bir
hatta o insanların
CHP'nin müdahil olması lazım.
Tabii. Bunu
yani belediye bürokratı olarak düşünmemek
evet,
lazım.
Evet.
Belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahil olması lazım.
CHP'yi temsil eden
çünkü
bir şey.
Çünkü bugünlerde
CHP belediyesi.
CHP'nin de ya biz bu konuda muhafaza hatta şey en son bir takım kendilerine liberal gazeteciler diye adlandıran kendi kendilerini bir grup gazeteciyle buluştuğunda Kemal Kılıçdaroğlu ya asıl bu ülkede muhafazakar bizdik hiç kendimizi değiştirmedik diye öz eleştiri yaptığı
evet.
Dindarlarla bu başörtülü kadınlarla uğraşmamalıydık diye öz eleştiri verdiği
bu,
bir dönem.
Bunlar söylem yani bunlar söylem bu söylemin
biz öz eleştiri
bu ideolojinin hakikate tekabül edip etmediğini anlamak için Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela bu konuda somut adım atması lazım. Bu kadınlar cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcı politikalara maruz kalmışlar. Bu hanımefendiler mesleki konumları nedeniyle ötekileştirilmişler ve hukuki haklarına müdahale edilmiş. Bunlar sınıfsal konumları nedeniyle damgalanmış. Dolayısıyla birçok alanda problemli bir durum var. O zaman Kılıçdaroğlu kalkıp buna sahip çıkması ve evet biz başörtü konusunda geçmişte yanlış yaptık, bak şimdi doğrunun yanındayız diyor ya.
Evet.
O zaman o dediğinin doğru olduğunu bu olayla bize bir kanıtlaması lazım.
Evet. Hocam biz de bu konunun takipçisi olacağız. Zaman İnşallah. Zaman bunu burada yine konuşuruz. Çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.